Ayrım 5. Evde anneme böyle haksız bir sınava girmeyeceğimi, okul yönetimini protesto ettiğimi söyledim. Sonra annemle aramızda geçen şu diyalog sonucunda sinirim tamamen hırsa dönüştü. Şimdi bu çocuk sence haksızlıkla mı kazandı? Evet. O zaman senin bu çocuktan daha iyi olman gerekir. Sadece ben değil, bizim sınıftan ikincilik sınavına giren herkes ondan daha iyi. Tamam, demek ki sen gazetenin sınavında sınıfı temsil edeceksin. Adnan'dan daha iyi yapman lazım. Annemin bu lafı beni bir anda ürpertti. Kendimi milli maça çıkan bir sporcu gibi hissettim. Sınava kadar her gün bizim sınıftan daha önce adını duymadığım veliler bizim evi arıyor, dualarının benimle olduğunu, bana güvendiklerini söylüyor ve yan sınıftaki çocuğu geçmemi tembihliyorlardı. Belki bu iyi bir şeydi ama üzerimdeki stres inanılmazdı. Sınavdan önce neredeyse kolejler sınavına girecek kadar heyecanlıydım. Sınav normal bir sınav gibi geçti. Ne çok kolay ne de çok zordu. Tabii her milliyet sınavında olduğu gibi iki soru yanlış çıkmış ve değerlendirme 98 üzerinden yapılmıştı. Sonunda sonuçların açıklandığı gazete okula geldi. Hemen sayfaları çevirdik ve en sonunda bulduk. Birinci Çınar Baymul. Ana, Çınar birinciyse benim de oralarda bir yerde olmam gerekir. Bakalım. 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 50, 100, 500. Adnan 130. olmuş. Eren Yanık listede bile yok. Öğretmen bana öyle kötü bir bakış attı ki hayatım film şeridi gibi gözlerimin önünden geçti. Belki ismimi yanlış yazmışlardır diye listeye tekrar tekrar baktık. Ama yokum. Sonunda gördük ki liste 13. kişiden sonra doğrudan 15'e geçiyor. 150'ye kadar başka rakam atlaması da yok. Babam Milliyet gazetesini aradı ve işin doğrusunu anlaşıldı. Eren Yanık 95 netle 14. olmuş. Ancak dizgi hatası olduğu için ismi yazılmamış. Meziyet Hanım bu işi de takip etti ve sonunda gazetenin halkla ilişkiler müdüründen bir özür yazısı aldık. Ertesi günde hemen bir tezip yazısı çıktı. Tamam, belki ilk 12 öğrenciyi aldıkları mini finale girmemiştim ama artık okula tekrar dik yürüyebilecektim. İki gün içinde hem en rezil hem de en karizmatik adam olup çıkmıştım. Bütün bu testler, çözülen sorular artık yarış atlarının hepsini birer robot haline getirmişti. Bir soru daha tamamen okumadan şıklara bakılıyor, 4 olan şık sayısı hemen 2'ye indiriliyordu. Çünkü hemen hemen bütün zor sorular öğrenci 2 şıkkı eledikten sonra diğer ikisinin arasında kalır. Ben kimi zaman şık sayısını 2'ye indirmek için soruyu hazırlayan psikolojisini düşünürdüm. Erkan Bey'in bize yaptırdığı testlerdeki sorular da hepimizi zorlardı. Erkan Bey bu soruyu kendi hazırlıyordu. Yine günlerden bir gün yaptığımız bir geometri testinin sonuçları açıklanıyordu. Bir soruyu sınıfta bir tek ben yapabilmiştim. Erkan Bey de benden nasıl çözdüğümü anlatmamı rica etti. Benim soruyu çözme yöntemim ilginçti. İşte ben aslında bu soruyu anlamadım ama son olarak sorduğu şey üçgenin alanıydı. Üçgenin alanını da bulmak için tabanla yüksekliği çarpıp ikiye bölmek gerekirdi. Tabanın ne olduğunu bulamadım ama şıklara bakınca gördüm ki B şıkkı yükseklikle çarpanmayanlar için, A ve D şıkları da ikiye bölmeyi unutanlar için, o yüzden cevap C dedim. Erkan Bey benden daha değişik bir çözüm yöntemi bekliyordu. Bu yöntemi duyunca o da gülümsedi. Anneler Birliği de arkada kıkırdamaya başladı. Adam soruyu çözeceğine beni çözmüş, dedi Erkan Bey. Büyük finale yaklaşırken girdiğimiz sınavlar, yarışmalar ve çözdüğümüz hazırlık testleri saymakla bitmez. Ben size bunlardan bende iz bırakmış birini daha anlatmak istiyorum. Beşiktaş İlçesi okulları arasında yapılan, o yılın sonlarına doğru katıldığımız bir bilgi yarışmasıydı bu. Bildiğimiz sınavlar şeklinde değil, aynen babam sınıfındaki gibiydi. Biri soru okuyor, siz de elinizdeki tabelayı kaldırıp cevabı gösteriyorsunuz. Hasan Ali Yücel'i temsilen giden grup 3 kişiden oluşuyordu. Rina, ben ve Ulaş. Yarışmanın yapıldığı alan tam bir aile ortamıydı. Bir spor salonunda basketbol sahasında sıralar ve sandalyeler konmuş, her sıranın üstüne okulların adı yazılmıştı. Kendi okulumuzun adını görünce gidip oturduk ve sorular gelmeye başladı. Okula geldiğinden beri yıldızımızın barışmadığı Rina ile birlik olup soru çözüyorduk. Bu öğrencilik de aynı politika gibi işte. Uğruna çalıştığımız şey okulumuz olunca kutsal ittifakta kaçınılmaz oldu. Bir süre sonra hangi okulların çekiştiği açıkça görülmeye başladı. Son soruya geldiğimizde Lütfi Banat ve Hasan Ali Yücel'in puanları eşitti. Diğer okullar ise geride kalmıştı. Soruyu okuyan müfettiş, parantez içinde, tahminen müfettişti, kötü bakıyordu, gülümseyerek sorusunu sordu. Üçgenin bir açısı kaç derecedir? Üçümüz de bir anda afalladık. Evet, üçgenin üç açısı var ama üçgeni oynatırsanız açıları değişir. Bir üçgenin üç açısı da birbirine eşitse, ki o zaman hepsi 60 derece olur, o üçgen eşkenar üçgen olurdu. Ama soru sadece üçgen diyordu. Sorunun yanlış okulduğunu yetkili öğretmenlere ilettik ama klasik bir büyük cevabı aldık. Sen işine bak da çöz, soruya karışma hadi. Tabii üçgeni ne kadar oynatırsanız oynatın, açılarında değişmeyecek tek şey açılarının toplamıdır. Yani 180 derece. Dedik ve tabelanın üstüne 180 yazıp kaldırdık. Lütfi Banat'tan gelen öğrenciler de üçgeni eşkenar olarak düşünüp 60 yazmışlardı. Sonuç 10 dakika sonra. Biz sinirden bağırıp çağırıyor, hakemleri dövmek istiyorduk. Birinciliği kıl payı kaçırmamız bizi delirtmişti. Birinciler ödül olarak bir kupa aldılar ama bize hiçbir şey verilmedi. Neyse ki müdür yardımcısı Sami Bey oradaydı, bizi toplayıp teselli ödülü olarak kebapçıya götürdü. Gözyaşlı pideliydik. Sonunda büyük gün gelmişti. Özel okullar sınavına pazar günü Maslak'ta bir özel okulda girecektim. Çok heyecanlı bir insan olmamama rağmen, parantez içinde, tembel adamlar heyecanlı da olmaz, geceleri uyumakta güçlük çekiyordum. 5. sınıf çocukları küçük değildir. Hepimiz sınavın önemini gayet iyi kavrayacak kadar olgunduk. Hatta kimimiz heyecan sınırını aşıp psikolojik sorunlar da yaşıyordu. Pazar günkü 2 saat hayatımızın bundan sonrasını geniş ölçüde etkileyecekti ve hepimiz bunun bilincindeydik. Sabah erkenden kalkıp sınava gireceğim yere doğru giderken bildiğim bütün duaları defalarca okuyordum. Babam sınava girmeden önce ve girdikten sonra 2 tane resim çekti. Hani gazetelerde saç ekilmeden önce, ekildikten sonra gibi değişim resimleri vardır ya, aynen o derece gibi bir değişim söz konusu. Sınava elimde bir şişe suyla girdim. O da içeceğimden değil, gerçekten susamasam bile ya susarsam diye endişelenmemem için. Sınav sırasında başımızda duran nöbetçi öğretmenlerin sınav sıralarında neler yaptıklarını hep arkadaşlarımdan duyardım. Kimi cep telefonundan kızını arayıp konuşur, kimi masanın üstüne oturup tırnaklarını törpüler, kimi uyuyakalır. Bizim nöbetçi öğretmenimizde hiçbir anormallik yoktu. Çok sıkıldım. Annem sınav kimlik kartımın arkasına birden yüze kadar olan numaraları önceden yazmıştı. Böylece sınav bittikten sonra, vakit kalırsa, cevap kağıdını işaretlediğim şıkları kimlik kartının üstüne geçirip kaç yanlışımın olduğunu erkenden öğrenebilecektim. Bize bitirmemiz için 120 dakika verdikleri sınavı 50 dakikada yaptım. Annemler dışarıda bekliyordu. Eğer kağıdı o anda verip dışarı çıkarsam annem neden içeride daha fazla kalmadın deyip bana kızardı. Hele bir de sınavın sonucu kötü olursa hayatım boyunca içeride yarım saat daha kalıp kontrol etseydim daha iyi bir okulu kazanırdım lafını duyardım. Bu sebeple içeride 15 dakika daha kaldım ama sonunda dayanamayıp çıktım. Annemle babam sınav nasıl geçti diye sordular. Ben de iyi herhalde fazla yanlışım çıkmaz deyince sınav konusu kapandı. Sonra en sevdiğim yemek olan İskender kebabı yemek için kebapçıya gittik. Yemek bittiğinde bir arkadaşımdan sonuçlarını FKM'den verildiğini duyduk. Oradan çıktıktan sonra dershaneye bir gidişimiz vardı ki Schumacher halt etmiş. Yolda arabanın içinde ağır bir sessizlik vardı. Hatta her zaman konuşan İrem bile o anda konuşmaması gerektiğini anlayıp susmuştu. Babamın arabayı park etmesini bekleyemeden annemle birlikte dışarı fırladık. O merdivenlerden aşağı nasıl indiğimi dahi hatırlamıyorum. Annem içeriden doğru cevapları yazan bir kağıt aldı ve son 3 senedir her gün defalarca yaptığımız test kontrol işlemine başladık. İkimizin de sesi titriyordu. 16. soruya kadar kayıpsız geldik. Ama güm, 16. soru yanlış. Neyse ya, ondan emin değildim zaten deyip devam ettim. 10 soru sonra bir yanlış daha çıktı. Tamam, ondan da emin değildim dedim ama kendim de korkmaya başlamıştım. Kaç tane emin olmadığın sorun var senin dedi annem. İşte 15'ten fazla değil. Hah, tamam o zaman ne? Annemle birlikte derin bir nefes alıp devam ettik. Neyse, Türkçe bitmişti. Benim gibi ders alan kursa giden öğrencilerin, parantez içinde, babam bize hormonlu öğrenciler derdi, dil bilgisi yanlışı yapma ihtimali yok denecek kadar azdır. O yüzden parça soruları ve atasözleriyle deyimler belirleyici rol oynar. Özellikle parça sorularında öküz altında buzağı aradığımız için bu soruları hazırlayandan daha derin düşünüp yanlış yapardık. Sosyal bölümden hep iyi alırdım. Sosyali de titreye titreye bitirdik, sıra matematiğe geldi. Bu sefer hızlı okuduk. Yine yanlış yok. Fen bölümü de bittiğinde oturduğum yerden yaylanmış gibi zıpladım. Yuhuu! Özel okullar sınavında çıkan sorular sadece 5. sınıfta öğrendiğimiz konulardandı. Ama Anadolu Liseleri sınavı 4. sınıf programını daha da içerecekti. Bu da şu demek oluyor. Anadolu Liseleri için öğrenmemiz gerekenler, kolejler sınavı için öğrenmemiz gerekenlerden 2 kat fazlaydı. Ben zaten 2 yanlış yaptığım için Robert Kolej'e girebileceğimi düşünüyor ve Anadolu Liseleri için 4. sınıf konularının tekrarlamayı lüzumsuz görüyordum. Erkan Bey 2 sınav arasındaki bir hafta boyunca bize bir 4. sınıf tekrar programı uygulamaya hazırlanıyor ve o bir hafta benim gözümde büyüyordu. Ama annem babam bana hep aynı şeyi söylüyordu. 2 yanlış yaptığını biliyoruz ama dünyanın bin türlü hali var. Burası Türkiye. Kağıdın kaybolur, numaran yanlış çıkar, bilgisayar okumaz. Sen bu sınavı da kazan ve kendine garantiye al. Gerçekten de okula kayıt yaptırana kadar hiçbir şeyin garantisi yoktu. Bu yüzden bir hafta daha dişimi sıkıp 4. sınıf konularını tekrarlamaya karar verdim. Kolejlerde iyi derece yaptığını gören bir sürü arkadaşım Anadolu liseleri için çalışmadı bile. Herhalde anneleri onlarla böyle bir konuşma yapmamıştı. Bir hafta sonra Anadolu Liseleri sınavına girdiğimde çok daha rahattım. Tabii ki heyecanlıydım ama bir hafta önceki gibi titremiyor, susamıyordum. Bu sınav bana daha zor gelmişti. Sosyal ve fende 2 katı konu vardı. Matematik soruları daha da uzun sürüyordu. Bu sınavı da erken bitirip çıktım. Sonuçları sınavdan 1-2 saat sonra Yıldız Dershanesi'nden aldık. Türkçe, parantez içinde malum ve fenden, parantez içinde bu yeni, birer yanlışım vardı. 2 yanlış yapmam dershaneyi de hareketlendirdi ama orada fazla kalmadık. Mutlu bir şekilde eve döndük. Artık yapmam gerekeni yapmıştım ve tatilimi planlayabilirdim. Annemler bana söz vermişti. İyi bir yere kazanırsam Paris'te Euro Disney'e gidecektik. Resmi sonuçlar daha gelmemişti ama ben yapacağımı yapmış, 98 net getirmiştim. 98 net de iyi bir yeri kazanmaya yetiyordu. Sınavlardan sonra senenin geri kalanı sıkıcı ama gurur verici ödül törenleriyle geçti. Özellikle devlet törenlerinde ödülü vermeye gelen büyük kişi ne ödülü verdiğini bile farkında değildi. İyi ki Ankara'da yapılan özde bir töreniydi. Sınavlardan sonra senenin geri kalanı sıkıcı ama gurur verici ödül törenleriyle geçti. Özellikle devlet törenlerinde ödülü vermeye gelen büyük kişi ne ödülü verdiğini bile farkında değildi. İyi ki Ankara'da yapılan özde bir töreniydi. İçeride bulunan her eski bakan, bakan yardımcısı ve müsteşarın konuşma yapmasının ardından sıra bize, yani asıl konuya ancak geldi. Sınavın birincisi Kaan da bir konuşma yaptı. Kürsüye boyu yetmediği için altına tabure koydular ve mikrofonun ardından kafası ancak gözüktü. Saçları normalde dik olmasına rağmen, parantez içinde, saçının normalde nasıl olduğunu bilmiyorum çünkü şimdi o da çok iyi bir arkadaşım, bu sefer sağdan ayrılmış ve jöleyle kafasına yapıştırılmıştı. Ona saçının nasıl olduğunu bugün bile hatırlatsam gülüyor. Kaan konuşmasında ilk 10 kişiye ödül olarak verilen 15 milyon yol parası ile 3 milyon liralık öğrenci harcını, parantez içinde ki bu para o zaman bile bir yol parasını zar zor karşılayabilirdi, bir vakfa bağışladı. Ben bağışlamadım. Konuşmaların uzunluğu bir 5. sınıf çocuğu için biraz sıkıcı olsa da bakanlara birlikte bir aile fotoğrafı çekme fırsatı, kısıtlı imkanlarla hazırlanmış bir kokteyl ve bize verilen paket ve sertifikalar devletin bize ne kadar değer verdiğini gösteriyor ve bizi sevindiriyordu. Öte yandan daha önce sözünü ettiğim gazetenin bizi sadece ön sayfaya haber yazmak için kullanması ve sınavda bir bardak su bile vermemesi bununla zıtlık oluşturuyor. Öğretmenimiz bizi 5. sınıftan mezun ettikten sonra emekli oluyordu. Çok emin değilim ama bize hep 40 yıllık öğretmenim, sizin gibisini görmedim dediği için sanırım mezun ettiği 9. sınıftık. Bizim sınıfın velilerinin organize ettiği bir sınıf yemeğinde Meziyet Hanım bana ve öğretmenime plaket verdi. Galiba okul tarihinde ilk plaket alan öğrenciydim. Meziyet Hanım'ın sayesinde tabii ki. Eski yıllarda benden çok daha başarıları vardı. Ama Meziyet Hanım 11 yaşındaki bir çocuğun gönlünü almayı çok iyi biliyordu. Kırmızı bir kutunun içinde altın renkli plaket. O plaket bana bütün kırgınlıklarımı unutturdu ve okuldan mutlu bir şekilde ayrıldım. Yıldız Dershanesi de başarılı öğrencilerini törensiz ve plaketsiz bırakmadı. Ortaokul başladıktan sonra çok güzel bir organizasyonla Dedeman Oteli'nde yapılan törende başarılı öğrenciler plaketlerini aldı. Plaket herhalde elle tutulur, sağlam ve parlak bir başarı simgesi olduğundan çocuklar tarafından çok arzu edilen bir şeydir. Bir tane umup iki tane bulmuştum. Temmuz'un sonlarına doğru Fransa'ya gittik. Bir gün Paris'te dolaşırken babamın cep telefonu çaldı. Arayan babamın sekreteriydi ve Anadolu Liselerinin sınavında 5. olduğumu söylüyordu. Anadolu Lisesi'ne girmeyi düşünmüyordum ama Türkiye'de ilk 5'e girmenin düşüncesi bile heyecanlandırıcıydı. Zıplamaya başladım. Annemler de bana katıldılar. Etrafımızdaki insanlar ne yaptığımızı merak ediyor, korku dolu gözlerle bizi izliyorlardı. Paris'i gezdikten sonra günün tamamını Euro Disney'e ayırdık. Luna Park'ları çok seven biriyim ve Debbie Luna Park'ı çok daha fazla severim. Bütün gün o trenden bu trene bindik ve günün sonuna doğru annem bana yaklaştı. Bugün günlerden ne? 22 Temmuz. Ya bak bir daha hayatında böyle bir doğum günü hediyesi alamazsın. Doğum gününde Euro Disney. 5 dakika sonra babamın cep telefonu yine çaldı. Bu kez arayan teyzemdi. Özel okullar sınavında 14. olmuştum ve Robert Kolej'e gidebilecektim. Zaten bekliyordum ama tam da doğum günümde öğrenmek mükemmel olmuştu. Bak dedim anneme. Daha güzel bir doğum günü hediyesi olabilirmiş. Eve döndüğümüzde telesekreterde 11 mesaj bulduk. İyi ki anaokulu öğretmenim Süheyla öğretmendendi. Benim adımı gazetede görmüş ve tebrik etmek için aramıştı. Öğretmen hafızası başka bir şey. Robert Kolej'e kayıt için gittiğimiz zaman okulu ilk defa gezme fırsatım oldu. Koyu renkli, sütunlarıyla, yüksekleriyle, mitolojiden fırlamış gibi gözüken binalarıyla, yemyeşil bahçeleri ve ağaçlarıyla, mükemmel bir kampüs, tartışılmaz eğitim kalitesiyle mükemmel bir okuldu. Yaptığım her teste, çözdüğüm her soruya ve aldığım her dersi değdiğini hissettim. Yaz tatilinin bitimine birkaç hafta kala annemle Akmerkez'de dolaşıyorduk. 4-5 yaşlarında bir çocuk, Muno'nun içinde koşuşturup yaramazlık yapıyordu. Ben de çocuğu izliyordum. O sırada çocuğu yakalamaya çalışan annesi parmağıyla beni gösterdi ve ''Bak abi nasıl kızdı sana, otur bakayım.'' dedi. Çocuk bana baktı, bir anda sindi ve kenarda bir yere çöktü. Halbuki benim kızdığım falan yoktu. Büyüdük galiba. Kitabın sonu.